Dünden yarına Türkiye.
Merhaba sayın dinleyiciler. Yapımcımız Feray Uz, teknik masada Cihan Aydoğan, bendeniz Murat Yılmaz ve konuğumuz Tarkan Zengin adına hepinizi selamlıyorum. Tarkan Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Tarkan Zengin, çalışma hayatı uzmanı, özellikle savunma sektöründeki bir sendikamızda eğitim danışmanlığı yapıyor ve savunma sektörüyle ilgili kimi zaman bazı toplantı ve yazılı medyada sektörü yakından takip ettiğini gördüğümüz yazılar yazıyor. Hem çalışma hayatı bakımından savunma sektörünün iş gücü problemleri, sendikal problemleri hem de teknik gelişim, bu iş gücünün teknik gelişime, savunma sektörüne katkıları, iş gücünün problemleri üzerine uzmanlığı var. Tarkan Hocam, özellikle isterseniz şöyle başlayalım. Biraz sonra başka ana başlıklara da gireceğiz ama iş gücü bakımından savunma sanayinde, savunma sektöründe Türkiye'nin bilhassa kamu iş yerlerindeki durumu nedir? Çünkü burada zaman zaman yenilenme bakımından problem çıktığını biliyoruz. Bu konu usta-çırak ilişkisiyle gelişiyor. Eğer ustalaşmış işçiler emekli olmadan yerlerine belli bir zaman içerisinde yeni işçiler yetiştirmezlerse bir halka kopabiliyor. Bu konudaki sektörün durumu nedir?
Evet. Şimdi Türkiye'de savunma sektörünün şöyle bir özelliği var iş gücü bakımından. Tecrübeye dayalı bir sektör. Yani savunma sektöründe herhangi bir işçinin, çalışanın belli bir noktaya gelebilmesi için ortalama 9-10 yıl gibi bir süreye ihtiyaç var. Uzmanlaşmayı yapabilmek, Ar-Ge çalışmalarını yapabilmek, yeni ürünler üretebilmek için. Bu bakımdan Türkiye'de de...
Bu işçilerde de aslında daha mühendis düzeyindeki hani çalışanlarda da böyle aslında.
Evet. Yani normalde aslında teknoloji üretime dayalı olan bütün sektörlerde bu geçerli. Savunma sektöründe de bizim en tecrübeli iş yerlerimiz aslında çok da bilinmeyen askeri iş yerlerimiz var. Bu fabrikaların bir kısmı askeri fabrikaların yani kamu iş yerlerinin kamuda kamu işçileri, subaylar, assubaylar, mühendisler eliyle yürütülen işler. Öyle fabrikalar var ki örneğin 85 yıl önce kurulmuş fabrikalar var.
Hocam bu fabrikalardaki yapılan işleri de biraz sayabilir misiniz? Ne tür işler yapılıyor fabrika?
Tabii hocam yani özellikle kuvvet komutanlıklarına göre değişiyor. Mesela bu bakımdan kapasitenin en yoğun olduğu sektörlerden biri tersaneler.
Yani deniz
bugün
kuvvetleri.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı özellikle İstanbul Tersane Komutanlığı, Gölcük Tersane Komutanlığı son dönemde adını sıkça duyduğumuz milli gemi, Milgen projelerinin yürütüldüğü.
Bu gemilerin yapıldığı yerler.
Yapıldığı yerler. Yani dolayısıyla sadece bu gemilerin şu anda biliyorsunuz 4 tane milli gemimizi dünyanın en donanımlı gemileri sınıfında sayılıyor. Ve neredeyse tamamı milli imkanlarla yapılmış gemiler. Bunlar işte burada kamu işyerlerimizde.
Pakistan'a da ihraç edilen.
Evet, Pakistan'a 4 tane satış anlaşması yaptık. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemde 5 milyar TL'lik bir ihraç kalemi oldu. Üstelik hocam bu işyerlerimizin, işçilerin, işte orada çalışan mühendislerin, subay assubayların kapasitesini anlamak açısından şuna bakmak lazım. Biz Pakistan'ın iki gemisini burada imal edeceğiz. İki gemisini de aynı zamanda öğretmek amacıyla Karaçi'de yani Pakistan tersanelerinde imal edeceğiz. Yani Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke olmaktan çıkıp aynı zamanda ürettiği bu savunma sanayine ilişkin ürünleri yurt dışına satan ve aynı zamanda bu ürünlerin tedarikini, tamirini de öğretebilecek bir noktaya geldi.
Diğer kuvvetlerdeki
diğer durum. Kuvvetlerde örneğin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda neredeyse bütün uçakların bakımları yapılıyor, bakım seviyesi yapılıyor. Uçaklarımızın ihtiyaç duyduğu birçok ürün bugün Türkiye'de kendi iş yerlerimizde, yani Hava İkmal Bakım Merkez Komutanlıkları diye Eskişehir'de, Kayseri'de ve Ankara'da burada üretiliyor.
Bazı parçalar,
burada üretiliyor. Üstelik savunma sanayi fuarlarında bunu çok görüyoruz hocam. Örneğin herhangi bir uçak ürünü yurt dışından 35 bin dolara alınırken Türkiye'de neredeyse 3 bin dolara, 1000 dolara kadar, ya yani maliyetlerinin 10'da birine, 15'te birine kadar kendi imkanlarımızla üretiyoruz. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda yine bütün tank modernizasyonları, tank bakımları, askeri araçların bakımları var. Ve hani bu kapasitemizi anlamak için somut bir örnek verelim hocam. M60 tanklarını Kayseri'de askeri işyerlerimizde modernize ettik. Şu anda ismi M60T, yani Türkiye Türk tankları olarak geçti.
Dünyada oradaki T Türkiye anlamına geliyor.
Türkiye anlamına geliyor ve dünyada şu andaki modifiye sisteminde oraya bir takım şeyler ilave edildi. Dünyada örneği yok. Ve Amerika'ya şimdi biz M60 tanklarının bazı parçalarını, Kayseri'de üretilen parçaları satmaya başladık. Bunun dışında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda hücum botlar var, gemiler var. Bunların da yine tamamını kamu iş yerlerinde toplam 20 bin işçiyle, 20 bin kamu işçisi, subay, assubay, mühendislerle Türkiye'nin geldiği kapasite bu. Bu çok görünmeyen, bilinmeyen ama kimi fabrikaların 80 yıllık, kimilerinin 50 yıllık geçmişi olan ve buralarda da bu iş gücü hocam, az önce sizin bahsettiğiniz gibi tecrübeli insanlar, yani bir noktada usta sınıfında insanlar. Bu sayı bugün 20 bindi ama bundan 15 yıl önce buralarda çalışan sayı 35 bin, 37 bin civarındaydı. Türkiye savunma sektörü gelişince hem özel sektöre kaymalar yaşanıyor buradan.
Hem bu özel sektördeki iş yerlerini de, işletmeleri de besliyor değil mi? Yani tabii, emekli yani, olanlar ya da oradan transfer olanlar söz konusu oluyor.
Bugün hani bu gelişmeyi konuşuyorsak, bu askeri iş yerlerimizin aynı zamanda hocam bir okul gibi nitelikli insan yetiştirme kapasitesi var. Biz sendika olarak da buna da önem veriyoruz.
Türk Harbi Sendikası olarak
bir işçi sendikası, bu sektörde faaliyet gösteren sendika olarak, yani Türkiye'nin bağımsızlığını, Türkiye'nin lider ülke olması aslında biraz da buraya yapacağı yatırımlara bağlı. Son dönemde bu askeri iş yerlerine yaklaşık 6 bin kişi alındı. Kadro verildi. Ama bunun Türkiye'nin milli savunmada yakaladığı ya da hedeflediği o vizyona ulaşabilmesi için bu sayının artırılması gerekiyor. Birçok böyle ülkesini seven işçi arkadaşlarımızın hocam, ben onlarla sürekli birlikteyim. Keşke genç arkadaşlar gelse de onlara bu işleri öğrettikten sonra gönül rahatlığıyla emekli olsak dediklerini biliyoruz. Çok önemli bir kapasitemiz var. Bu kapasitemizin de geliştirilmesi, aktarılması da çok önemli. Biraz buraya yatırım yapmak gerekiyor.
Evet, bunlar konuşula konuşula, yazıla yazıla, işte biraz önce söylediğiniz gibi 6000 kadro verilmiş. İnşallah önümüzdeki dönemde ihtiyaçlar ve imkanlar çerçevesinde bu mesele de yeni bir çözüme kavuşturulur. İsterseniz bu noktadan Türkiye savunma sektörünün uzay ve havacılık alanında son yıllarda yaşadığı atılıma geçelim. Bunlar hakkında neler söylersiniz?
Şimdi hocam, özellikle bu savunma sektöründe Türkiye'de bizim milli ürünler üretmemizin hikayesini herkes hani devrim otomobilleriyle biliyor. Aslında savunma sektörünün tarihsel perspektifinde değerlendirdiğimizde onlarca devrim arabasının hikayesine benzer hikayeler var. Yani birçok ürünü biz Türkiye'nin 1930'lu şartlarında o dönemin imkanları içerisinde birçok savunmaya dönük ürünler üretmişiz. Ama bazı ülkeler bu ürünleri siz üretmeyin, biz size bedava veririz deyip o alandan çekilmemize vesile olmuş. Nuri Demirağ ismini herkes biliyor. Yani 1935'li yıllarda uçak yapma projesi ortaya çıkıyor ve Örneğin 10 bin lira destek olan Türkiye'nin uçak almasına 10 bin lira destek verene o uçağın uçağa ismi veriliyordu. Nuri Demirağ'a geldiklerinde ülkeye demir yolları yapmış, işte baraj sistemleri yapmış.
Soyadı da oradan geliyor.
Evet, demir ağlar yapmış ve bu ülkeden kazandıklarımı bu ülkeye vereyim düşüncesiyle hocam ben size yardım değil uçak yaparım demiş. Ve 1939 yıllarında Nu-38 uçağını göklerde uçurmuş. Sivas'ın Divri ilçesinde gök okulu açmış. Anadolu'nun o küçücük coğrafyasında yüzlerce pilot yetiştirmiş. Bugün Yeşilköy Havalimanı'nı konuşuyoruz. Yine Nuri Demirağ Yeşilköy Havalimanı'nda bir okul açmış. Yani orada uçakları uçurmak için açmış. Ama sonradan başına gelmeyen tabir caizse kalmamış. Atatürk'ün ölümüyle birlikte ülkedeki o siyasi çekişmelere, hırslara uçak üretim alanımızı maalesef kurban vermişiz. Düşünün 1938 yılında uçak üreten bir ülke konumundan yıllarca dışa bağımlı bir ülke olma konumundaydık. Son 15 yıldaki atılımlarla bunu bugün daha iyi bir yerdeyiz. Nuri Demirağ'ın bir baraj hikayesi var hocam. 1933 yıllarında yani sadece Nuri Demirağ uçakla ilgili işte demir yolları değil. Gerçekten çok önemli projeleri var. Keban Barajı'nı yapmak istiyor. Dönemin Nafia Vekili Bakan'la yani bugünkü Bayındırlık Bakan'la bu projesini anlatmak istiyor. Ama maalesef yani memleketin meselelerini düşünmek sana mı kaldı diye kovulmaktan beter bir hale geliyor. Ama ömrünün sonuna kadar bu Türkiye'nin geleceğine dair yapacağı yatırımları hiçbir zaman geri çekmiyor. Türkiye ile 1939 yılında 10 tane uçak anlaşması yapıyor hava kuvvetleriyle. 64'te planör anlaşması yapıyor. Bunları üretiyor ama bir türlü teslim almıyorlar. Yani bunun da nedeni Eskişehir'de uçaklardan biri inerken yere yan tarafta bir çukur var. Uçak oraya düşüyor. Ve bu nedenle normalde uçaklar yeterlidir denmesine rağmen işte o bahsettiğim siyasi hırslar nedeniyle uçaklar bir türlü alınmıyor. Mahkemeler, davalar ömrünün sonuna kadar bu şeyle gidiyor. Aslında bu hikaye bize Türkiye'de savunma sektöründe, diğer başka alanlarda yıllardır Türkiye'nin hani yöneticiler destek verdiğinde önemli projelerin ortaya çıktığını ama destek verilmediğinde o projelerin en iyi projeler olsa da başarıya geçemediğini görüyoruz. Türkiye'nin şu anda az önce bahsettiğiniz uzay ve havacılık alanındaki geldiği nokta da aslında
tarihi bir giriş yaptınız. Şimdi evet halihazırdaki duruma bakacağız.
Yani orada da çok önemli bir başarı hikayesi şu anda yaşadığımız var. Mesela 2004 yılında Türkiye'nin savunma sektöründe millilik oranı %20 civarında. Bugün yani 14 yıllık bir süre sonunda geldiğimiz nokta %70'lere vardık. Total tüm savunma sektöründe. Ama özellikle insansız hava araçları, İHA'lar, SİHA'lar, silahlı insansız hava araçlarında bu %95'e kadar çıkıyor. Yani bazı sektörlerde neredeyse tamamen milli. Bazı sektörlerde biraz daha az ama totalde baktığımızda %20'den %70'lik bir seviyeye 14 yılda çıktık. Bunun en önemli nedeni de bu projelere hem liderlerin inanması hem bunları yapan insanların, o işçilerin, mühendislerin inanması hem de Türk toplumunun buna büyük destek vermesinin sonucu şu anda bu noktaya geldik. Özellikle mesela insansız hava araçlarında hocam onun da hikayesi ilginç. Şimdi Türkiye silahlı kuvvetlerinin envanterine ilk defa 1990'lı yıllarda insansız hava araçları giriyor. O dönem bunu iki ülke satıyor. İsrail'in hatırlarsanız Heronlar deniyordu. Evet. Bir de Amerika'nın Gnat yapımı modelleri vardı. Daha sonra bunları geliştirdiler insansız hava araçlarını. Bu versiyonlarının adları Predator ve Repair SİHA'larına dönüştürdüler. 2000'li yıllarda Türkiye bunu Amerika'dan parası karşılığında istedi. Ancak ilginçtir Amerikan Kongresi'nde oylanırken kongre ret oyu verdi. Yani Türkiye'ye satılmaması yönünde karar çıktı. Bunun üzerine Türkiye kendi insansız hava araçlarını üretmeye başladı.
Türkiye o zaman da Amerika Birleşik Devletleri ile müttefikti.
Evet, stratejik ortaktı. Ama ilginçtir, işte stratejik ortak olan birinin, çünkü bu insansız hava araçları hocam özellikle terörle mücadelede, asimetrik savaşlarda
Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu, bu manada stratejik silahlardan birisiydi ve stratejik ortak olarak kendisini takdim eden Amerika Birleşik Devletleri bu silahları Türkiye'ye parası mukabilinde satmadı. Bunu kongre marifetiyle engelledi.
Bunlar hani başka yerlerde de karşımıza çıktı. Kamikaze dronlar denen yine asimetrik terörle mücadelede çok önemli. Onlar da aynı şekilde Amerikan Kongresi'nden izin çıkmadı.
Bir tür silah, bir drone silah olarak kullanılıyor. Kendisini imha ediyor. Bu arada hedefi de imha ediyor.
İmha ediyor. Onlardan biraz daha geniş bahsederiz. Ve Türkiye çalışmaya başlıyor hocam. Kısa sürede çok etkili bir bu konuda dünyanın işte şu anda yaklaşık 4 ülkesini üretiyor bunları. O 4 ülkeden biri konumuna geliyor Türkiye. Yani özellikle bunu Baykar grup var. Baykar grup o dönem uzun yıllar üzerinde çalışıp sadece mini İHA'lar değil silahlı İHA'ları da dünyanın en
Baykar'ın
gelişmiş
döneminde. Baykar'ın yanı sıra Anka var. O devlet marifetiyle üretiliyor. Bir de Vestel'in ürettiği bir marka var.
Bizim Türkiye'de yerli ve insansız hava araçlarımızda Anka'nın ve Bayraktar'ın adlarıyla envantere girmiş olan SİHA'larımız var. Özellikle son bir yıldır da hocam bizim tabii savunma sektörü aynı zamanda sahada yapılan çalışmalar sonucu da geliştirilebilen bir şey. Biz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda bu İHA'ları, SİHA'ları çok etkin bir şekilde kullandık. Ve yeni bir takım şeyler de geliştirdik. Örneğin İHA'lar ve SİHA'larla ilgili Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'nda bir mobil araca ihtiyaç vardı. Çünkü görüntüleri karargaha gönderip yeniden sahaya getirmenin zorlukları vardı. Şu anda yine aynı grup, Baykar grubu mobil araç üretti. Yani görüntüleri anında alıp bu görüntüleri de sahaya vermek ya da Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi sahaya çıkmadan önce önündeki bütün engelleri gösteren o Fırat Kalkanı'nda tüneller, silahlar ve benzeri şeylerin tamamını gösteren bir sisteme sahipti. Şimdi bunlar hocam daha önce şunu yaşamıştık. Örneğin İsrail bir takım görüntüleri vermeyebiliyordu. Eğer yazılım size ait değilse o da çok önemli.
İsrail'den kiralanan Heron'ların kullanımı sırasında buradaki görüntüler önce İsrail'e gidiyor, İsrail'den Türkiye'ye geliyor.
Orada filtreleyebilir,
seçiyor,
istediğini gönderebilir ya da geciktiriyor. Bunu yani çok defa Türkiye yaşadı ve maalesef Türkiye uzun yıllar hocam bu terörle mücadelede bu yüzden onlarca, yüzlerce şehit verdi. Ama milli ve özgün İHA'larımız, SİHA'larımız sayesinde şimdi hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi gerek terörle mücadelede gerekse başka alanlarda kullanıyoruz.
İsterseniz bu biraz önce bahsettiğimiz milli kamikaze üretim hikayesine başlayalım. Burada nasıl bir gelişme var? Bu konu da önemli bir konu. Yine bu insansız hava araçlarından ama kendini imha eden ve silaha dönüşen bir kullanımlık araçlar var.
Hocam bu milli İHA'larla ilgili bir konudan daha bahsetmek isterim. Şimdi İHA ve SİHA'lar az önce söyledik sahada kullanıldıkça ortaya çıkan bazı problemlere de anında çözüm üretiliyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani o teknoloji Ar-Ge sürekli devam ediyor.
Mesela, bu savunma sanayindeki gelişmeyi besleyen ve ihtiyaçlara, problemlere göre
anında çözüm bulan ve bu çözümler sadece size ait oluyor hocam. Örneğin bunlardan bir tanesi mobil canlı yayın yazılımı cihaz üretildi. Bunun adı da Kuzgun. Yani şöyle hocam, bu Efes 2018 tatbikatında kullanıldı, başarıyla kullanıldı. İHA'lardan gelen canlı görüntüleri mobil cihazlar üzerinden izlenmeyi sağlıyor. Örneğin cihaz havadayken herhangi bir eldeki el bilgisayarını hocam, yani sahadaki timlere anlık görüntü gönderip hem daha fazla kayıp vermeyi engelliyor hem de terörist unsurlara karşı müthiş bir mücadele veriyor. Bu da dünyada şu anda yazılımı Türkiye'ye ait olan önemli gelişmelerden bir tanesi. Ve Efes 2018 tatbikatında da başarıyla denendi ve uygulandı. Şimdi bu milli kamikaze İHA'ları da hocam çok önemli ve gelecekte Türkiye'nin de dünyanın da artık yeni belki de savunma konseptine uygun ürünler. Bunlar çok küçük ürünler hocam. Türkiye bunlardan iki tane üretti. Bir de bütün bunları gözetleyecek şey üretti. Bunlardan birinin adı Alpagu. Yani bu Türkiye'nin o eski Türk savaşlarında bir takım simgeler üzerinden isimler verildi. Tek başına düşmana saldıran yiğit demek Alpagu. Bunlardan Türkiye şu anda seri üretime geçti. Bunun da hikayesi aynı hikaye hocam. ABD'den intihar dalışları yapan bu dronları almak istiyoruz. ABD Kongresi parasıyla satmıyor bize. Ve Türkiye kendi imkanlarıyla şu anda kamikaze dronları üreten 3 ülkeden biri konumuna yükseliyor. Birçok ülke şu anda Türkiye'den bunu almak istiyor. Özellikleri şu hocam, bunlara otonom taktik vurucu sabit kanatlı İHA deniyor. Herhangi bir yerden komut veriyorsunuz. Aldığı komutla hocam gidiyor. Gittiği yerde kendini imha ediyor. Bulunduğu 20 metre alandaki bütün canlıları yok ediyor. Yani düşünün, siz ekranınızın başında herhangi bir koordinat verdiğiniz takdirde o Alpagu kalkıyor, gidiyor 5 kilometre, 7 kilometre menzili giderek artırılıyor. Orada terör unsurları imha edip geri geliyor. Bunun bir gelişmişi kargo var hocam. Kargo da...
Bunun üst sınıfı.
Evet. Bu da şey demek, dağ başındaki gözlem kulesi gibi daha şey, bunun üst modeli ve döner bir imkan ve kabiliyeti var. Bu da aynı özelliklerle biraz daha ondan farklı özellikler. Tek kişi yönetebiliyor hocam. Örneğin bir astsubayımız, bir subayımız, bir askerimiz elindeki herhangi bir yerde kuruyor bunu. Elindeki el bilgisayarıyla komut vererek yine aynı şekilde terörist unsurları imha edebiliyor. Bir de Togan var. Bu da keşif İHA'sı, yani bu Alpagu ve Kargu'ya gidiyor hocam, 360 derece şeyi var, gözetleme şeyi. Bir anlamda bu Togan da
hedef tayin ediyor, onları yönetiyor.
Togan da aslında bizim yine Türk kültüründe şey, Doğan diye kuş var, o kuştan adını alıyor Togan diye. Keskin gözleriyle her şeyi tespit edebilen kuş türü demek bu. Dolayısıyla oradan adını alıyor. Togan gidiyor, bütün şeyleri tespit ediyor ve Alpagu'yla Kargu'ya talimat verilerek gereken yapılıyor. Bu hocam şöyle, biz şu anda bunları seri üretime geçtik. Şöyle bir şey var, bunlar tek de olmuyor. Artık savaş konseptinde ileride Alpagu'dan oluşan, Kargu'dan oluşan bölüklerimiz olacak. Yani aynı bölükte örneğin 40 tane Alpagu, 40 tane Kargu olacak. Talimat verildiğinde hepsi birden hareket edip terör unsurları yok edecek bir noktaya gelecek. Bu Yıldız Savaşları filmleri vardı aslında. Yeni dönemde savaşlarda da aslında biz bunun şu anda Afrin'de, Zeytindağ'ında çok gördük. Bundan sonra daha yaygın bir şekilde göreceğiz. Türkiye'de bu anlamda dünyada şu anda 3 tane kamikaze 3 ülkeden biri konumuna yükseldi, seri üretim yapıyor ve birçok ülkede şu anda Türkiye'de bu kamikaze İHA'larını almak için görüşmeler yapıyor.
Evet, Hollanda'dan bir dinleyicimiz Sayın Mustafa Özcamuzcu bize bir soru tevdi etmiş. Bizim savunma sanayinde çalışan parlak beyinli mühendislerimiz yeterince korunuyor mu diyor. Bahsettiğiniz bu üretimleri yapan, teknolojileri üreten iş gücü, mühendisler yeterince korunuyor mu? Bunlarla ilgili endişelerini dile getirmiş.
Evet, Mustafa Bey'e teşekkür ediyoruz. Buradan selam söylüyoruz. Son neredeyse 4-5 yıldır gerek askeri iş yerlerimizde, gerekse Aselsan'da, TAİ'de, Roketsan'da herhangi bir mühendisimizin öldürülememiş olması bu konuda onların artık korunuyor olduklarını da gösteriyor. Tabii soruşturmalar Türkiye'de devam ediyor. Yani Fethullahçı terör örgütünün bu tür işlerdeki payı şu anda görünüyor. Yani Türkiye'nin savunma sektöründe millileşmesini engellemek, milli ürünlerini engellemek için onların kimlerle pazarlık halinde neler yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla ben korunduğunu zaten pratik hayatta bize gösteriyor. Daha da korunmalı. Hatta bazı projelerin çok Batılılar tarafından hani hem yakından takip edildiğini biliyoruz ama yani bu anlamda Türkiye eski Türkiye değil, yeni Türkiye'de bu anlamda ülkesini seven insanların bu meselelere sadece bir iş olarak bakmadıklarını, Türkiye'ye bağımsız bir politika izleyebilmesi için vatan adına, millet adına herkes üzerine düşen fedakarlığı yapıyor.
Evet, hem FETÖ'cü hem de onlar gibi bağlılıkları Türkiye'ye olmayan unsurların güvenlik kuvvetleri, istihbarat güçleri arasından ayıklandığını, temizlendiğini biliyoruz. Bu kurumlarda sayın dinleyicimizin ifade ettiği endişeleri taşıyan insanlardan oluştuğu için tabiatıyla korunması gereken yerleri, kişileri layıkı veçiyle koruyorlardır. Şimdi isterseniz Hürkuş ve F-35'lerle ilgili üretim sürecine bakalım. Hı hı. Buradaki gelişmeler nedir? Zaman zaman kamuoyuna yansıyor ama hani halihazırdaki durum nedir? Ona bir bakalım.
Hürkuş hocam, Vecihi Hürkuş'tan ilhamen adı Hürkuş kondu. Yani bu uçağımızı şu anda...
Vecihi Hürkuş, Türkiye'nin ilk pilotlarından...
Evet, ilk uçak, kendi imkanlarıyla uçak yapmış hocam. İlginç bir hikayesi var onun da. Bir marangozhane alıyor. Yani eski uçaklardan.
Şener Şen'in bir filmdeki adı da Vecihi'dir. Hani böyle bir uçakla evet. Gelir. Ona telmihen ya herhalde.
Evet. Aslında o şey hocam, orada bir şey hani gülme, yani gülünsün diye yapılmış bir şey. Aslında Vecihi Hürkuş'un hikayesi gerçekten o savunma sanayi hikayeleri içerisinde maalesef ben okuduğumda çok üzülmüştüm ama bir taraftan da yani bir insan imkansızlıklar içerisinde neler yapabileceğini anlatan büyük bir hikaye. Uçak yapıyor ve dönemin İktisat Bakanlığı'na müracaat ediyor. Çünkü uçağın seri üretimine geçilebilmesi için sertifika alması gerekiyor. Vecihi Hürkuş'a verilen cevap şu: uçağı üretiyor hocam. Ankara-Kayseri arasında uçuyor defalarca, yani bir şey düşünün, yani bir köy minibüsü gibi gidip geliyor. Ama işte seri üretim olması için bir belge alması gerekiyor İktisat Bakanlığı'ndan. Müracaat ediyor. İktisat Bakanlığı'nın kendine verdiği cevap şu: sizin uçağınızı akredite edecek, belge verecek, bizde uzman bulunamadığından dolayı uçağınıza herhangi bir belge veremiyoruz. Ona atfen, onun hatırına Hürkuş adı konmuş. Bence yerinde bir isim.
Çok isabetli olmuş. Evet. Yani bu vefanın da isimlerin evet, unutulmadığını göstermek lazım.
Tabii Nuri Demirağdı hocam, biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı Sivas Havalimanı'nın ismini koyduktan sonra dikkat çekti ve sonra insanlar merak etti kimdir diye.
Kitaplar yazılıyor. Tabii şu muhtemelen anda yakında yanında, filmi
evet çıkacak.
Dizileri de çıkar.
Hürkuş'un zaten filmi çıktı. Bu anlamda son 10-15 yılda onlarca kitap yazıldı hocam. Biz buradan mümkünse bütün izleyicilerimizi aslında bu hikaye kitapları okumak, çocuklarımızı okutmanın ilham veren
çıktığımızı göstermeliyiz.
Hem göstermeliyiz hem de ilham verecek bir yönünün olduğunu da bilmeliyiz. Hürkuş uçağımızın asıl ismi, yani uzun ismi, Türk Başlangıç ve Temel Eğitim Uçağı Projesi kapsamında yapıldı. Şu anda Avrupa Sivil Havacılık Otoritesi'nden tip sertifikasını alan ilk Türk uçağı olarak prototipleri üretildi ve tamamen yerli ve özgün bir tasarım üretim olarak gerçekleştirildi. Şu anda da bunda yine üretim çalışmaları devam ediyor. Yani bu başarılı olduktan sonra şimdi seri üretime geçildi. Bizim Milli Muharip Uçak Projemiz var hocam. 2023 yılında göklerde uçurmayı planlıyoruz ve şu anda bunun da çalışmaları sürüyor. F-35 çok tartışılıyor biliyorsunuz. Amerika'nın müşterek taarruz uçağı projesi. Bunu da yine Amerikan Kongresi biliyorsunuz Türkiye'ye satmama yönünde karar aldı. Ama biz şunu söyleyelim, bu uçağın müşterisi değil, üreticisiyiz.
Üreticilerinden birisi.
9 tane ülke var. Bu Amerika'nın ürettiği bir uçak değil. 9 ülkenin ürettiği bir şey. Türkiye, tekrar edelim, bu uçakların müşterisi değil, üreticileri arasında. Ve Türkiye'de bu uçağın hocam sadece Türkiye'de üretilen 5 tane farklı parçası var. Ve bu parçaların birçoğu da bütün Avrupa'da, Avrupa ülkeleri içerisinde sadece Türkiye'de üretilebilme özelliğine sahip. Onun için bazen hani Türkiye'ye vermiyorlarmış falan diyorlar ama yani Türkiye'nin örneğin bu uçakların orta gövdesi Türkiye'de üretiliyor. Yani bütün o 9 ülkenin de olduğu şeyde.
Bir tür konsorsiyum var. Konsorsiyum, Türkiye bunun tabii,
ortaklarından
birisi.
Yani biz hem tasarım aşamasında hem üretim aşamasında ortak olduğumuz bir projeden bahsediyoruz. Nitekim ABD Kongresi ret vermesine rağmen şu anda bizim pilotlarımız Amerika'da bize teslim edildi uçaklarımız. 21 Haziran'da Texas Fort'ta bir törende bize teslim edildi. Pilotlarımız orada eğitim alıyor ve bu uçaklarımızla muhtemelen eğitimler bittikten sonra Türkiye'ye teslim edilecek. Mesela biz bu uçağın kompozit komponentlerini üretiyoruz. Metalik alt gövdelerini, hava alığını üretiyoruz. Hava yer harici yük taşıyıcı pilonlarının üretimini yapıyoruz. Bir de hocam çok önemli bir şey. Hassas güdüm kiti dediğimiz, yani bombaları akıllı hale getiren hassas güdüm kitlerinin SOM J'ler var. O hassas güdüm kitlerinden bir tanesi. Bunların F-35'lere entegrasyonu da Türkiye'de yapılıyor. Yani bugün Amerika'nın F-35'leri de işte bu projede konsorsiyumda ortak olan Kanada'nın, Norveç'in, İngiltere'nin, İtalya'nın, Hollanda'nın teslim edilen F-35 uçaklarının da yine bu hassas güdüm kitlerinin F-35'lere entegrasyonu Türkiye'de yapılacak. Dolayısıyla bunu yani çok tartışılıyor. Türkiye'nin geldiği hava sektöründeki bu kapasite gerçekten çok önemli ve daha önemlisi hocam, bunlar giderek de geliştiriliyor. Yani Türkiye herhangi bir şeyi geliştirip orada bırakmıyor. İhtiyaçlarla, sahada gördüğü bir takım tecrübelerle, Ar-Ge marifetiyle bunlar geliştirilerek sahada en etkin şekilde kullanıma açılıyor.
İlave edeceğiniz bir husus var mı hocam?
Yani kaç dakikamız var bilmiyorum.
3 dakikamız aşağı yukarı.
Milli uydularımızdan hocam biraz bu havacılık ve uzay anlamında ilk Türkiye aslında uydu tecrübesiyle bu uzay alanıyla tanışıyor. Burada da ilginç bir hikaye var. Türkiye Göktürk 1 uydusunu 2016'da gönderiyor. Göktürk 2 uydusunu 2012'de gönderiyor. Normalde şöyle olması lazım değil mi hocam? Evet. Göktürk 1 uydusunun daha önce gönderilmesi gerekir. Yani Türkiye Göktürk 1'i tam 4 yıl sonra, Göktürk 2'yi gönderdikten sonra gönderiyor. Bunun nedeni de şu: Göktürk 1 uydusunu biz bir Fransız, Amerikan ve İsrail şirketlerine ihale ediyoruz. Bunlar ihale şartlarına uymuyorlar. Örneğin İsrail diyor ki ben bu uydunun İsrail'den geçen görüntülerini size vermeyeceğim diyor. Türkiye itiraz ediyor. İsrail diyor ki ben görüntüleri filtre edip göndereceğim. Türkiye diyor ki ben bunu kabul edemem diyor. İsrail Fransız şirkete baskı yapıyor. Yani bunları Türkiye'ye vermeyeceksin diye. Bu sefer bir türlü uydumuz gönderilmiyor. Ve Türkiye oturuyor. Göktürk 2 uydusu için çalışmaya başlıyor. Yerli yazılımla, yerli mühendis ve işçilerle hocam Göktürk 2 uydumuzu 2012'de gönderince bunlar şey bakıyor ki hani nasıl geciktirmenin yaptılar.
Geciktirmenin bir anlamı kalmadı.
Çünkü Türkiye ödemelerini yapmıyor. Bununla ilgili bir takım hukuki süreçler başlatıyor. Ama hani yaptırımın bir anlamı kalmayınca çünkü Türkiye kendi milli uydusuyla terör unsurlarına ait istihbaratla ait görüntülerini
bu
zaten
çok önemli yani.
Almış oluyor.
İstihbarat temin ediyor. Teknik istihbaratı bu uydular
marifetiyle alıyoruz. Yani az önce bahsettiğimiz İHA, SİHA'ların o tek başına yeterli değil. Aynı zamanda uydudan da
birbirini
beslemesi gerekiyor. Dolayısıyla bunun da böyle ilginç bir hikayesi var. Bazen hani şaşırıyorlar ama Türkiye'nin hakikaten son yıllarda önüne konan bütün engelleri hocam
yani
fırsata dönüştürüyor.
Kendisi eğer yapmasa Türkiye onların insafına kalmış olacak. Onlar şartlarını dayatacaklar ve ne zaman isterlerse o şekilde yapıp teslim edecekler. Ama Türkiye'nin yerli, milli üretimi aynı zamanda dışarıdan tedarik edeceği silah ve teçhizatlarda da elini güçlendiriyor. Ve aynı zamanda müttefiklik içerisinde olduğu, ittifak içerisinde olduğu ülkelerle ilişkilerini de yeni bir platforma taşıyor. Daha eşit,
daha bağımsız,
daha bağımsız bir ilişki kurabiliyor.
İlişki kuruyor. Bu hikaye de aslında hocam yani Türkiye'nin bazen işte kongrede engellemek istiyorlar. Bazen Türkiye üretmeye başlayınca ürünü daha ucuza satıp Türkiye'nin seri üretime geçmesini engelliyorlar. Ama Türkiye hocam son 14-15 yıldır önüne konan bütün engelleri bir fırsata dönüştürüp yerli ve milli ürünler üretme anlamında önemli adımlar atıyor. Şimdi örneğin insansız hava araçlarında, uydularda kendi milli sistemlerimizi göndermek için çalışıyor. Bu kapasiteyle gittiğimiz takdirde ben inanıyorum ki insansız uçaklarımızı da kendi tamamen yerli milli uydu sistemlerimizi tamamını da daha geliştirmiş bir biçimde üretmeye çalışacağız.
Evet, önümüzdeki programlarda bu meselenin başka boyutlarını da ele alırız Tarkan Hocam'la. Biz burada bu alanda hizmet vermiş, tarihten itibaren çeşitli zorluklar yaşamış müteşebbislere, mucitlere, çalışan emekçilere, mühendislere, onları destekleyen siyasilere, imkan veren siyasilere kamuoyu adına teşekkür edelim. İnşallah Türkiye bu alandaki başarılarını daha da katlayarak devam ettirir. Çünkü bu alandaki başarı Türkiye'nin dış politikada ve ekonomide de daha bağımsız olmasını temin edecek. Tarkan Zengin hocama teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Feray Uz, teknik yönetimde Cihan Aydoğan ve bendeniz Murat Yılmaz. İyi akşamlar diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.